Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 20.
Mustafa Kemal tehlikeyi olduğu gibi görüyordu. Bu kadar az mukavemetle karşılaşan bir düşman kuvveti, Kuzeydoğu'dan gelerek kendi tümenini kuşatabilir ve bu da Türklerin bütün Arıburnu cephesinden çekilmesine yol açabilirdi. Mustafa Kemal kuşku içerisinde, gözlerini kendi komutasında olmayan Jonk Bayırı'ndan ayıramıyordu. Sabahın erken saatlerinde kendi tümeninin giriştiği çarpışmayı kazandıktan sonra, tümen yedek birliğini Jonk Bayırı aşağısındaki çıkıntıya ileri karakol olarak gönderdi. Az sonra Albay Kanengiser de güneyden iki alay askerle gelerek zirveyi tuttu ve sabahleyin 3 ay siper içinde kalmaktan yorgun düşmüş Anzakların sağdan giriştiği saldırıya karşı, göğsünden ağır yaralanmak pahasına burasını elinden bırakmamayı başardı. Ertesi gün şafakla birlikte Anzaklar, Mustafa Kemal'in tarif edilemeyecek vahşette diye nitelendirdiği yeni bir saldırıya giriştiler. Bir gün öncesi gibi ağır kayıplar vereceklerini sanıyorlardı ama, korkuyla çıktıkları tepenin ardından hiç ateş gelmeyince şaşırdılar. Zirveye vardıkları zaman sadece bir Türk makinalısının başında uyuyakalmış bir avuç asker buldular. Piyade erleri anlaşılmaz bir nedenden ötürü doruktan çekilmişti. Jonk Bayırı böylece ele geçirilmiş oldu. Ama Anzaklar da tehlikeli bir durumda kalmışlardı. Gün doğar doğmaz iki yandan birden şiddetli bir yaylım ateşine tutuldular. Ateş, sağda Mustafa Kemal'in zırhlı tepesindeki mevziinden ve solda saldırının püskürtülmüş olduğu tepelerden geliyordu. Toprak çok sert olduğu için doğru dürüst siper kazmalarına imkan yoktu. Askerlerin çoğu öldü. Yine de sağ kalanlar komutanlarının yürekliliği yüzünden tepeyi tutabilmişlerdi. Karanlık basınca takviye birlikleri yetişti. Böylece ertesi sabaha kadar biraz dinlendiler. Türklerin kendileri kadar tehlikeli bir durumda olduğunu nereden bileceklerdi? Mustafa Kemal için bu, sinir, kuşku ve çaresizlik içinde geçen bir gün olmuştu. Sağındaki Türk savunma hatlarının kaosa yaklaşan bir karışıklık içinde bulunduğunu, daha sabahın erken saatlerinde anlamıştı. Karargaha gelen haberler, ortada belli başlı bir komuta bulunmadığını apaçık belli ediyordu. Örneğin bir subaydan şöyle bir mesaj alınmıştı. Jonk Bayırı'na hücum edilmesi için bir emir geldi. Bu emri kime ileteceğim? Tabur komutanlarını arıyorum ama bulamıyorum. Her şey karmakarışık. Durum ciddi. Hiç olmazsa araziyi bilen bir komutan tayin edilse. Ne rapor ne de bilgi alabiliyoruz. Ne yapacağımı şaşırmış haldeyim. Bütün birlikler birbirine karışmış durumda. Ortada bir tek subay yok. Olduğum yerdeki eski alay komutanı vurulmuş. Ne olup bittiğine dair bir bilgi veren olmadı. Subayların hepsi ya ölmüş ya da yaralanmış. Bulunduğum yerin adını bile bilmiyorum. Gözcü yerinden hiçbir şey göremiyorum. Milletimizin selameti adına bölgeyi yakından tanıyan bir subay atanmasını dilerim. Şaşkına dönmüş olan bir başka subay da şunu bildiriyordu. Şafak'la beraber bir takım askerlerin Şahin Sırt'tan Jonk Bayırı'na doğru çekildikleri görüldü. Şimdi Jonk Bayırı'nda siper kazıyorlar. Lakin bu askerlerin düşman mı yoksa bizimkiler mi olduğu bilinmiyor. Sayfa 144. Mustafa Kemal bunların düşman askeri olduğunu tahmin ederek keşif için tümen emir subayı ile yaverini oraya gönderdi. Yaver vurulup öldü. Bu sefer tümen kurmay başkanını gönderdi. Onun raporu kendi gözlemlerine uyuyordu. Bu arada Nuri adında bir alay komutanı, ki sonradan Mustafa Kemal'in yaveri olacaktı, grup karargahından telefon açtı. Dediğine göre grup komutanı ona, Jonk Bayırı'na yürüyüp oradaki düşmana saldırmasını emretmişti. Nuri, Jonk Bayırı'ndaki birlikler ve komuta hakkında bilgi istemiş ama çok sinirli görünen komutanla kurmay başkanı, bu bilgiyi vermekten çekinmişlerdi ya da bilgi verecek durumda değillerdi. Şimdi Nuri Mustafa Kemal'e lütfen durum hakkında beni aydınlatınız diye yalvarıyordu. Ortalıkta komuta diye bir şey yok. Mustafa Kemal ona hemen Conk Bayırı'na yürümesini emretti ve komutanı olaylar tayin edecektir diye ekledi. Aslında tepeyi tutmakta olan tümenin iki komutanı birbiri ardına vurulmuş ve yerlerine hemen başkaları geçirilmişti. Şimdiki komutan İstanbul'dan yeni gelmiş olan bir yarbaydı ki cephe harekatından ziyade cephe gerisindeki demiryolu ulaşımını yönetmekte tecrübesi vardı. Üstelik kendinden daha yüksek rütbedeki kurmaylara emir vermek gibi hatır kırıcı bir durumda bulunuyordu. Tehlikeyi önlemek için düşünebildiği tek çare eline geçen bütün askerleri plana filan bakmaksızın Conk Bayırı'na yollamaktan ibaretti. Mustafa Kemal grup komutanlığına telefon ederek bu tabiyeyi yerde ve hemen tedbir alınmasını istedi. Ama elimizden geleni yapıyoruzdan başka cevap alamadı. Bu telefon konuşmasından ve okuduğu emirlerden şu sonucu çıkardı. Grup komutanlığındaki kurmaylar ne yapacaklarını şaşırmışlar ve sorumluluğu birbirlerinin üstüne atmaya başlamışlardı. Bu durum üzerine o akşam hatıra defterine "Sorumluluk yükü ölümden de ağır" diye yazdı. Durum çok geçmeden daha da gerginleşti. Anafartalar grubu komutanı Albay Feyzi Bey, von Sanders'in istediği takviye tümenleriyle birlikte Bolayır'dan gelmişti. Mustafa Kemal ona hemen bir mesaj göndererek kendisinden milletin selameti adına Conk Bayırı'ndaki nazik duruma von Sanders'in dikkatini çekmesini istedi. Az sonra kurmay başkanı von Sanders adına kendisine telefon ederek durum üzerindeki görüşünü sordu. Mustafa Kemal düşüncesini kesin bir dille bildirdi. Düşman genel bir saldırıya geçmişti. Yaptığı çıkarmalar sonucu çok üstün bir durumdaydı. Bütün dağ dizisinin elden gitmesi istenmiyorsa hemen harekete geçmek gerekirdi. Mustafa Kemal tek bir dakikamız kaldı dedi. O dakikayı da kaçırırsak genel bir felaketle karşı karşıya geleceğiz. Buna karşı ne düşündüğü sorulunca birleşik bir komuta diye cevap verdi. Sonra daha da ileri giderek tek çare bütün birlikleri benim emrime vermektir dedi. Kurmay başkanı biraz alayla çok gelmez mi diye sordu. Mustafa Kemal az gelir diye cevap verdi. Felaket sadece Sarıbayır'ı değil, kuzeyindeki Suvla cephesinde bulunan Anafarta sırtını da tehdit ediyordu. Anafartalarda binbaşı Wilmer'ın emrindeki 3 tabur, 48 saate yakındır tepeyi tutmaktaydı. Bu askerler hayatlarını sadece İngilizlerin kararsızlığına borçluydular. İngiliz askerleri o günü tepelere tırmanacak yerde, kolordu komutanları General Stopford'un sayesinde kumsallarda denize girmekle geçirmişlerdi. Ama bu elbette böyle sürüp gidecek değildi. İngilizler her an saldırıya kalkabilirlerdi. Feyzi Bey, Bolayır'dan gelen askerlerinin hemen o gün, yani 8 Ağustos sabahı İngilizlere karşı harekete geçmeye hazır olacaklarına dair, von Sanders'e düşünmeden söz vermişti. Ama şimdi o da kararsızlık içindeydi. Vakit öğleyi geçtiği halde, askerler hala hazır değildiler. Feyzi Bey, onların ertesi sabah şafaktan önce saldırıya hazır olamayacaklarını ileri sürüyordu. Von Sanders öfkeyle o akşam saldırıya girişilmesinin gerekli olduğunu da ısrar etti. Feyzi tümen komutanlarının düşüncesine göre bunun mümkün olmadığını söyledi. Askerler yorgun ve açtılar. Araziyi tanımıyorlardı. Yeteri kadar topları yoktu. Von Sanders, "Grup komutanı sizsiniz, siz ne diyorsunuz?" diye sordu. Feyzi Bey, "Ben de onlar gibi düşünüyorum." diye cevap verdi. Liman von Sanders hemen o an Feyzi'yi komutanlıktan aldı. Sonradan o akşam Anafartalar kesimindeki bütün kıtaların komutasını 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey'e verdim diye yazacaktı. Kendisi sorumluluğu sevinçle karşılayan bir önderdi. Enerjisine tam güvenim vardı. Mustafa Kemal de o akşam kendi kendini kutlayan bir ruh durumu içinde hatıra defterine şu felsefi düşünceleri not ediyordu. Tarih ne güzel bir ayna. İnsanlar özellikle ahlakça geri kalmış soylardan gelenler, Kutsal davalar karşısında bile kötü duygularını açıklamaktan kendilerini alamazlar. Büyük tarih olaylarına katılanların davranış ve tutumları ahlaklarının gerçek niteliğini ortaya çıkarır. Mustafa Kemal en sonra bütün cephenin denetimini eline almıştı. Sükûnetle, önce sabahleyin Jonk Bayırı'na yapılacağından emin olduğu saldırıya karşı gerekli tertibatı aldı. Sonra tümen komutanlığını başkasına devretti. Tümene askerlere cesaret veren ve fedakarlıklarını öven bir ayrılık mesajı yazdı. Gece yarısından az önce de atına binerek kuzeye, Anafarta sırtlarına doğru yola çıktı. Asıl tehlike şimdi buradaydı. Anafartalar henüz savaş görmemişti. Mustafa Kemal hatıra defterine, 4 aydır ilk olarak az çok temiz bir havayı içime sindiriyorum diye yazdı. Zira Arıburnu ve dolaylarında teneffüs ettiğimiz hava çürümüş insan cesetlerinin kokusuyla zehirlenmişti. Hem kendine bakması hem de kayıpların ağır olacağını sandığı Anafartalar cephesinde revir teşkilatı kurması için tümen doktorunu da yanına almıştı. Mustafa Kemal 3 gecedir uyku uyumamış, sadece o yorgunluktan değil aynı zamanda bir türlü silkip atamadığı, sürekli bakım isteyen sıtma nöbetlerinden ötürü halsiz düşmüştü. Avurdu avurduna çökmüş, benzi sararmış, çukura batık gözlerine dalgın bir ifade gelmişti. Özellikle şu anda elinde ne kendinin ne de düşmanının kuvvetine dair kesin bilgi olmayışından çok tasalanıyordu. Ama bu dış gerginliğin ötesinde içi güvenlikle doluydu. Sorumluluk ona uyarıcı bir ilaç etkisi yapıyordu. Kendinden aşağı gördüğü bir takım kişilerin yanlışlarına ve yarattıkları karışıklıklara karşı bir şey yapamamaktan doğan bir öfke içinde, eli kolu bağlı olarak seyirci kalmayacaktı artık. İstediği gibi hareket etmekte serbestti ve askeri durumu keskin ve hesaplı bir şekilde kavradığı için yapılması gereken işi henüz ayrıntılarıyla değilse bile genel çizgileriyle biliyordu. Aldatıcı bir iyimserliğe kapılmış değildi. Başka komutanların hayatları ya da meslekleri pahasına kaybetmiş oldukları bir savaşı devralmış olduğunun farkındaydı. Kendisi de başarısızlığa uğrayabilirdi. Ama bütün iradesi, bütün yurtseverliği, bütün ihtirası ve kendi kabiliyetine olan bütün inancıyla zafere ulaşmak isteğindeydi. Sonradan o geceki duygularını şöyle anlatacaktı. Böyle bir sorumluluğu yüklenmek kolay iş değildi. Ama zaten vatanım mahvolduktan sonra ben de yaşamamaya karar vermiş olduğum için bu sorumluluğu layık olduğu gururla üzerime aldım. Mustafa Kemal cephedeki kargaşalığın izlerini hemen gördü. Bıçağın kemiğe dayanmış olduğu şu sırada, askerlerinin çarpıştığı yerden çok uzaklarda bomboş oturan bir tümen komutanı ile mahiyetine rastladı. Hemen cepheye gitmelerini emretti. Bir başka karargahı zifiri karanlık içinde buldu. Ne bir ışık vardı ne de bir ses. Herkes uykudaydı. Mustafa Kemal ile yanındakiler onlara seslendiler. Bu sahneyi hatıra defterinde şöyle anlatır. Çadırların birinden bağırışlarımıza cevap olarak gecelikli bir adam çıktı. Burası neresi diye sordum. Binbaşı Wilmer'in karargahı dedi. Ama pek bir şeyden haberi yok gibiydi. Beni komutana götürmesini söyledim. Fakat adam kendisini tanımadığı için dediğimi yapmak istemedi. Sadece eliyle karanlıkta bir yeri gösterdi. Bizi oraya götürmesi için zorladım. Wilmer'in yattığı kulübeye götürdü. Wilmer uyuyordu. Mahiyetindeki subaylardan biri olan Haydar Bey ile görüştüm. Anafartalar grubu karargahının nerede olduğunu sordum. Bugün buradaydı ama sonra eliyle kuzeyi göstererek şu taraflara bir yere kaldırıldı diye cevap verdi. Adam Mustafa Kemal'in bilmediği bir yer adı söylemişti. Vakit kaybetmek istemeyen Mustafa Kemal karanlıkta atını o yöne doğru sürdü. Gece yarısından sonra saat 1:30'da grup karargahını buldu. Kurmay başkanı subaylarla beraber kendisini bekliyordu. Mustafa Kemal'in ilk işi ona düşmanın yerini ve kuvvetini sormak oldu. Kendi emrindeki 2 tümen neredeydi, durumları neydi? Grup komutanlığının onlara vermiş olduğu son emirler nelerdi? Kurmay Başkanı bunlara kesin bir cevap veremiyordu. O zaman Mustafa Kemal kendinden önceki komutanı Feyzi Bey'in nerede olduğunu sordu. Çadırında uyuyor dediler. Uyandırılması ve son verdiği emri kendi önünde teyit etmesi gerektiğini söyledi. Kurmay Başkanı imzasız bir emir kağıdı gösterdi. Mustafa Kemal, bu emri Feyzi Bey verdiyse altını imzalasın diye ısrar etti.
Ayrım sonu.